Ayrım 27, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 276, 65. bölüm. Bütün gece Morvan, Cross ve suratsız bir dümenciyle tüm akıntılardan ve ivinti yerlerinden kurtulmayı beceremese kolayca gözden çıkarılabilecek bir adam. Birlikte motorlu piraguaysıyla nehir boyunca aşağı inmişti. Gece saat 3 sularında Gregoire oğlunun onunla temas kurmaya çalıştığını ve başaramadığını fark etmişti. Şafak sökene kadar oğlunu sürekli aramıştı ancak bir sonuç alamamıştı. Sonunda Ervan cevap veriyordu. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu hemen konuya girerek. ''Sıcak, her yer havaya uçtu.''
''Silah seslerini duyduk.''
''Şu an kesildi.''
''Bir dahaki sefere kadar Salvo nerede?''
''Salvo'yu tanıyor musun?''
''Ne sanıyordun? Tek başına gitmene izin vereceğimi mi?''
Sessizlik oldu. Sanki Ervan hattın diğer ucunda ne dereceye kadar kandırıldığını düşünüyordu. Bu noktada yerinmenin gereği yoktu. İnsan her zaman yakınlarına göz kulak olmak zorundaydı. Öte yandan o da Banya Mulenge tarafından aldatılmıştı. Ortadan yok oldu. İçi para dolu bir valizle.
''Para kimin için?''
Ölülerin ruhuna getiriyordu. Bunda şaşıracak bir şey yoktu. Salvo yarı Kongolu, yarı Tutsi olarak birbirlerinden nefret eden bu iki halk arasında hep bir ulak, bir go-between görevi görmüştü. Bir taşla üç kuş vurmuştu. Oğluna eşlik etmesi için Morvan'ın parasını, soruşturmasında ona yardım etmek için Ervan'ın parasını aldıktan sonra herhangi bir kaçakçılık parasını teslim etmek ve komisyonunu almak için Lontano'ya dönmüştü. Parayla buharlaştığına göre dördüncü bir sebebi daha olabilirdi. Ervan devam etti sesi. Hem soluk soluğaydı hem de yorgundu. ''Bu salak herif neyin peşindeydi bilmiyorum. Sonunda ortadan kaybolmak için bütün bu yolu benimle gelmesi mantıksız. Valiziyle bir uçağa binip Avrupa'ya da gidebilirdi.'' Morvan onun planını tahmin ediyordu. Ervan'ın ölümü Salvo'nun ortadan kaybolması için bir sis perdesi görevi görecekti. Gözlerin başka yere çevrilmesi için bir Fransızın ölümünden daha iyi bir şey olamazdı. Tutsilere gelince onlar da bu parayı kaybettiklerini kabullenmek zorunda kalacaklardı. Kahrolası zenciler! Afrikalı bir Sun Tzu tarafından karmaşa sanatı artık yazılmalıydı.
Vintimille!
Beklemedi. Morvan acımasızca güldü. Pekala yavrum, şanslısın, seni almak için yola çıktım.
Ne?
Bu vahşilerin çiğ çiğ yemesi için seni orada bırakacağımı mı sanıyorsun?
Bu niyetinden vazgeç. Lubumbashi'deki Monusco karargahının komutanı Pontoazu'yu aradım. Birkaç saat içinde beni buradan çıkaracaklar.
İşte aptalca değildi. Katanga Jungle'ında Birleşmiş Milletler yerlerinden kıpırdamamaları için kendilerine milyonlar ödenmesine rağmen insanın bel bağlayabileceği tek şeydi. Morvan Kübekli'yi sadece bir kez görmüştü. Anlaşılması imkansız bir dil konuşan, sütlacı andıran kafasıyla bir para kasası gibi yapılı bir adamdı. Adamın ettiği değeri bilmesine imkan yoktu. Bunu daha sonra değerlendirecekti. Bunları düşünürken manzarayı hayranlıkla seyrediyordu. Dıştan takma motor dalgaları yarıyor, Pruva bodoslamasının iki yanında altın sarısı köpükler oluşturuyordu. Bütün gece bu anı beklemişti, güneşin doğuşunu. Göz alabildiğine uzanan orman olağanüstü bir ışık tozunun içindeydi.
''Saat kaçta gelecekler?''
''Öğlene kadar helikopterle, beni telefonla aramaları gerekiyor.''
Pontoazo Puma'yla gelmezdi, çok ağır, çok gürültülüydü. Bir Apache veya bir Tigre'yle de çok saldırgandı. Daha ziyade denizde kurtarma görevinde kullanılan bir Dauphin'i tercih edecekti. Her halükarda savaş bölgesine yolunu şaşırmış, zavallı bir aptal için bu pahalıya mal olacaktı. Ayrıca yerden fırlatılan bir RPG'nin hedefi olma ihtimalleri de vardı. Katanga topraklarında bütün söylentilerin doğru çıkma olasılığı yüksekti.
''Tam olarak nerede gizleniyorsun?''
''Bir avaç kovuğunun içinde.''
Morvan kahkahayı bastı. Afrika'nın bu acı alayları karşısında asla suratını asma.
''Yerinden kımıldama. Öğlen olmadan önce Lontano'da olacağım.''
Baba, çabanı takdir ediyorum ama geldiğin yere dönebilirsin.
Benimle tartışacak durumda olduğunu sanmıyorum.
Sana söyledim, Pontoise'a haber verdim ve...
Senin kıçını silmek için iki kişi çok değil. Bulunduğun yerde kal ve sakin bir şekilde beni bekle.
Hayır, nehrin diğer kıyısında görmem gereken biri daha var.
Faustin Munya Seza.
Eğer bir köpek olsaydın çoktan iğne yapıp seni öldürmüşlerdi. Ne zaman duracaksın lanet olası? Obüsler her yerde vızıldarken çayırlarda at koşturup küçük Maigret'i oynayabileceğini mi sanıyorsun?
Dipnot Maigret, Belçikalı polisiye yazarı George Simenon'un kahramanı dedektife gönderme.
Milyonlarca avro değerindeki helikopterler senin için gelirken, zavallı baban kahrolası bir piragua ile sana doğru yaklaşırken.
Bu kez Ervan güldü. Monusco'nun imkanları ile babasının imkanları arasındaki karşıtlık onu eğlendirmişti.
Bir kez daha söylüyorum, bu niyetini takdir ediyorum.
Tanın kim dedi Gregoire, laf olsun diye sormuştu. Mephisto. İnterahamvelerin komutanı, bu isim sanırım sana bir şeyler çağrıştırıyor.
Ondan bir şey öğrenebileceğini mi düşünüyorsun?
Denemeye değer.
Onu nasıl bulmayı düşünüyorsun?
Cesetleri takip edeceğim.
Peki nehri nasıl geçeceksin?
Ervan cevap vermedi. Kuşkusuz içinde bulunduğu durumun saçmalığını düşünüyordu. Ancak Morvan bu son zorluk üstünde fazla durmuyordu. Bu odun kafa yine bir şekilde başının çaresine bakacaktı.
Sana kovuğundan çıkmamanı tavsiye ediyorum. Şansını zorlama. Zaten yeterince zorladın.
Birden piragua yavaşladı. Yapraklardan oluşan bir kubbenin altına giriyorlardı. Motorun omurtusuna maymunların çığlıkları, kuşların ötüşleri ekleniyordu. Tanrı'nın açık kollarından sonra onun evine giriyorlardı, katedrale. Kaşkemer biçiminde bir mimari, ağaçların tepelerinden oluşan vitraylı çatı, çürümekte olan ağaç kabuklarından yayılan buhur kokuları. Uçsuz bucaksızlıktan öze, sonsuz gökyüzünden günah çıkarma kabininin ölgün ışığına geçtiğinde Afrika'nın gücü insanın boğazını sıkıyordu. Avrupa'da gelecek insanın el çizgilerinden okunurdu. Burada ise yaprakların damarlarından okunuyordu.
Dosyanı okudum baba.
Ervan'ın ses tonu kaygılı, son derece ciddiydi.
Hangi dosya?
Döperneke'nin dosyası. Morvan bu dosyanın var olduğunu hep biliyordu. Pislik herifin kaçmasından sonra onu haftalar, aylar boyunca aramıştı. Sonunda psikiyatrın onu yanında Belçika'ya götürdüğüne kanaat getirmişti. Bir hata daha.
Yani diye sordu ruhsuz bir sesle.
Champagne'a o hikayesini okudum.
Morvan onu duymamak için tüm dikkatini manzaraya vermişti. Piragua yeniden güneşe kavuşmuştu. Bir Chagall tablosundaymış gibi tekne sanki ışığa doğru kanatlanmıştı. Bakır kırmızısı yakıcı güneş nedeniyle gözlerini kısıyordu. Birden oğlunun susmuş olduğunu fark etti.
Yerinden kımıldama diye yineledi. Seni almaya geliyorum.
Telefonu kapattı ve başını öne eğdi. Kendini motorun kesik kesik gelen omurtusuna ve dalgaların gürültüsüne teslim etti. Motorun sarsıntılarının sinir uçlarına kadar yayıldığını, benzin kokusunun tenine nüfuz ettiğini, köpüklerin yüzünü kırbaçladığını hissediyordu. Salvo usulü oynayacaktı. Bir taşla en azından iki kuş. Oğlunu kurtaracak ve eski günlerin anısına Mephisto'yu öldürecekti. Hutu sadece rahatsız edici bir tanık değil, aynı zamanda hiç pişmanlık duymadan yüzlerce kişiyi öldürmüş gerçek bir pislikti. Bir Hutu daha az, bir çiçek daha fazla diyordu bir Tutsi atasözü. Nehrin değiştiğini fark etti. Dalgalar şimdi sıcak ve dumanı tüten bir katran akıntısı gibi kapkaraydı. Kirli bej rengi köpükler retinayı kirletiyordu. Kafasını kaldırdı, sabah fırtınası yaklaşıyordu. Etkisini yavaş yavaş gösteren bir sürü karanlık düşünce ve Kassandra usulü kehanetler. Ölmekten korkmuyordu, sadece yargılanmaktan korkuyordu.
Ervan, tam olarak ne biliyorsun?
66. Bölüm. Erman nehir kenarında sık yüksek otların ardına gizlenmiş yeni bir patika bulmuştu. Kimi zaman ayak bileklerine kadar çamur birikintisi içinde bata çıka ilerliyor, kimi zaman da laterit kırmızı ve kaygan kıvamını yeniden buluyordu. Hava su yüklü bir sis tabakasından başka bir şey değildi. Kapüşonunun altında başı öne eğik, bastığı yere dikkat ederek ilerliyor ve zaman zaman sol tarafında nehrin yüzeyinde pıtırdayan su damlalarını görüyordu. Yola çıktığından beri ne bir piragua görmüş ne de herhangi biriyle karşılaşmıştı. Salvo ona eskiden bir kıyıdan diğerine geçmek için bir sal kullanıldığını söylemişti. Ama bu savaş öncesiydi. Peki şimdi nehri nasıl geçmeyi ümit ediyordu? Ervan bu düşünceler içindeyken sazlıkların arkasından gelen bir gürültü duydu. İçgüdüsel olarak keleşini sımsıkı kavradı, sessizce yaklaştı. Bir ağaç gövdesine oyulmuş, üstünde gıcır gıcır bir Enduro Yamaha 45 motor bulunan ince uzun bir piraguanın pupasını gördü. Ona gereken de tam olarak buydu, bir adım daha attı. Gördüğü şeye anlam verebilmek için birkaç saniye beklemesi gerekti. Bir siyahi yükünü, motorun pervanesini, yedek yakıtını gözden geçirerek hazırlıklarını tamamlamak üzereydi. Turuncu renkli bir can yeleği giymişti. Savaş alanının iki tarafı içinde ideal bir hedefti ama kuşkusuz yüzme bilmiyordu. Bu eski dost Salvo'ydu. Büyük çıkış için hazırdı. Ervan tekneye doğru pozisyon aldı ve sert bir hareketle tüfeğin namlusuna mermi sürdü. Banya Mulenge irkilip sıçradı, az kalsın suya düşüyordu. "Patron!" diye bağırdı ellerini havaya kaldırırken. "Kapa çeneni!" "Başka türlü davranamazdım. Ben..." "Kapa çeneni dedim sana." Kayıp düşmeden tekneye çıkmalıydı. Piraguanın sallanmalarını dikkate almalıydı. Gözlerini siyahi adamdan ayırmamalıydı. "Patron!" diye yalvardı belki, elleri hala havada. "Sana açıklayabilirim."
"Bunu yolda anlatırsın."
"Yolda mı?"
Ervan Piraguaya tırmanmayı başardı. "Karşı kıyıya geçiyoruz."
"Patron, bu hiç de iyi bir fikir değil. Havan topları yeniden bombalamaya başlayacak ya da..."
Ervan Salvo'nun eşyalarının arasına oturdu. Bunlardan biri de şu meşhur valizdi. Bir el hareketiyle ona yerine geçmesini emretti.
"Kıça, dümenin başına. Çalıştır."
Salvo homurdanarak söyleneni yaparken Ervan bu işi başarma olasılığını düşünüyordu. Motor hareket ettikten sonra siyahi kendini temize çıkarmak için konuşmaya başladı.
"Seni orada bırakmayı planlamamıştım patron. Ben..."
"Para nereden geliyor?"
"İsimleri bilmiyorum, yemin ederim. Büyük şirketler koltan istiyor."
"Silahlarla bir ilgisi yok mu?"
"Hayır, o işe hiç bulaşmadım."
"Ama yine de silah teslimatından haberim vardı."
"Yolda konuşurlarken duydum. Aklıma bu fikri getiren de o oldu."
"Hangi fikir? Ölmem için beni Tutsilerin yanında bırakma fikri mi?"
"Patron, kaderci olmak zaman ve koşullara uyum sağlamak gerekir. İşlerin sarpa saracağını anladığımda Salvo, kendi çıkarını düşünmenin zamanı geldi dedim kendime."
"Hangi çıkar?"
"Kendi maden ocağıma, kendi CEO'larıma sahip olmak."
Afrika'nın sefaleti. Kimse sistemi, şiddet, kokuşmuşluk, toplumun bütün katmanlarında barbarlık değiştirmeyi düşünmüyordu. Tam tersine herkes güneşin karşısında kendine bir yer tutmaya çalışıyordu.
"Yalan söylüyorsun. Bu piragua bile her şeyi önceden planladığını gösteriyor."
"Onu dün satın aldım, yemin ederim."
"Üstünde böyle bir motorla mı?"
"Maden ocaklarından çalmışlar şef."
"Dün gece neden gitmedin?"
"Devriyeler babacığım. İki tarafta sabaha kadar devriye gezdi."
Salvo sözlerine daha da itibar kazandırmak için ciddi bir ifadeyle alnını kırıştırıyordu.
"Ya ben? Beni savunmasız bir şekilde bu kasapların eline bırakmak seni rahatsız etmedi mi?"
Banya Mulenge şiddetle kafasını salladı. Gürültüyü en aza indirmek için motora tam yol vermeden piraguayı kullanıyordu. Şimdi tamamen açıkta seyrediyorlardı. Mükemmel birer hedeftiler. Ervan daha az görünür olmak için teknenin dibine yerleşti. Salvo gökyüzünü terk etmeyi reddeden bulutları sırtında taşıyormuş gibi kamburlaşmıştı.
"Patron, beyazlar, onlar hep paçayı kurtarır. Biz, bizim buralarda söylendiği gibi Tanrı bizi yaratırken geceymiş." Onu burada nehrin ortasında tepelemeliydi. Akıntı gerisini hallederdi. Ama silah sesi tüm dikkatleri çekerdi. Aslında sorun başkaydı. Ervan soğukkanlı bir katil değildi. Onu seyahatin başından beri yavaş yavaş öldüren damarlarındaki kandı.
Planın tam olarak ne?
Sana söyledim. Askerler satın almak ve bir maden ocağına sahip olmak son derece sakin küçük bir iş.
Bu kaos ortamında diye şaşkınlığını belirtti Ervan.
Bir gün savaş sona erecek ve benim ceplerim dolu olacak.
Salvo'nun yeniden kendine güveni gelmişti ve noktalama işaretleri yerine yüzüyle gözüyle şaklabanlıklar yapıyordu.
Babam sana para ödedi mi?
Çok değil şef, çok değil. Sadece sana yardımcı olmam gerekiyordu.
Bana yardımcı olman mı yoksa bana engel olman mı?
Patron diye istemeyerek de olsa güldü. Elimden gelen her şeyi yaptım.
Ervan da gülümsedi. İnsan her şeyin ertelendiği bu dünyada her anın doya doya tadının çıkarıldığını düşünebilirdi. Tam tersine hayat burada şaşırtıcı bir hafifliğe sahipti. Değeri her saniye düşen bir paraydı.
''Oraya neden gitmek istiyorsun?'' diye devam etti Salvo. Kaygılı bir hali vardı.
''Birini görmem gerekiyor.''
''Kimi?''
Hala çuvalların ve benzin bidonlarının arasında büzülmüş halde duran Ervan dürbününü aldı ve karşı kıyıya baktı. Hiç hareket yoktu. Sadece ızgaralı kazamatlar, parçalanmış ağaçlar, paramparça olmuş bir jungle görülüyordu. Tutsiler, onlar da füzeleriyle bayağı zarar vermişti. Dumanı tüten bu yıkıntıların altında Lontano'nun diğer bölümünün olduğunu tahmin ediyordu. Yıllara ve jungle'a oldukça iyi dayanmış gibi görünen madenci gettoları gecekondular.
Faustin Munyaseza diye cevapladı sonunda dürbününü indirirken.
Mephisto mu? Ama bu imkansız. O Intera Hamvelerin komutanı.
Hava açılmıştı ve bu sonsuz mavi gökyüzü bir anda Ervan'ı canlandırdı. Onun yüreğini yeniden ısıtan şeyin ne olduğunu anladı. Okuduğu ve yeniden okuduğu babasının geçmişiyle ilgili dosya. Korku ve zulüm altında geçen bu çocukluk, Ervan'ın ona affetmeyi düşündüğü en son şeyi Gregoire'a sağlıyordu. Hafifletici nedenler.
67. Bölüm. Oğluyla telefonda konuştuğundan beri Morvan akıl tutulması içindeydi. Fırtına henüz gökyüzünden aşağı inmemişti ve bulutlar sıcaklığı cehennemi bir derece yükseltecek kadar havayı boğucu hale getiriyordu. Cross'un hesaplarına göre birazdan Lontano'da olacaklardı. Gregoire'ın buraları hatırladığını söylemek yalan olurdu. Mevsimsel bir sürü bitki her yeri tek düze bir örtüyle kaplamıştı. Olay eskinin geri dönüşünden ibaretti. Bu orman beyaz adamın kısa süren fetih rüyasından önce de sonra da hep buradaydı. Bir şekilde siyah adam savaşlarıyla, yağmalarıyla, şiddetiyle doğanın değişmez düzenine katkıda bulunuyordu. Bu gür ormanın kendiliğinden yetişen bu yeşilliğin dışında burada başka bir bitkinin yetişmesi imkansızdı.
Champeno, ayrıntıların gerçekten ne olduğunu hatırlamadan bu ismi mırıldanıyordu. Bu heceler hayatı boyunca sürekli olarak üstesinden gelmek zorunda kaldığı bir sürü kötülükten, karmaşık bir magmadan başka bir şey çağrıştırmıyordu. Artık çocuklarından biri bu taşı kaldırmış, altındaki korkunçlukları ortaya çıkarmıştı. İşte onu inciten de buydu. Onu da öldürmesi mi gerekecekti? Son noktaya gelmişti. Tüm hayatı, geçmişi depreştirebilecek her şeyi yok etmekle geçmişti. Şimdi oğlu bu işe bulaşmıştı ki bu da köklerini inkar etmek için gösterdiği mantık dışı trajik çabasının sonu demekti. Piragua hala nehirden aşağı iniyordu. Kıştan takma bir motorla geçen bir geceden sonra külotunun içi bile titreşiyordu. Cebindeki iridyum çaldı. Ervan, Luak'tı.
''Uçakta mısın?'' diye sordu Morvan hemen Floransa'daki duruma odaklanarak.
''Hayır.''
''Sana söylemiştim.
Yeni bir şey var.''
Morvan küçük oğlundan esaslı bir haber beklemiyordu. Ervan ne denli derin kazarsa Luak da o denli yana kayardı.
''Giovanni'nin son randevusundaki ikinci adam.'' diye devam etti Luak. ''Şu Balagino'nun suç ortağı.''
Morvan kuşkusu olsa da o sahneyi yeniden gözünün önüne getirmek için birkaç saniye bekledi.
Hurdacı bir korulukta mafyayla ve koruma kılıklı birkaç adamla Kongo'ya kaçak yollardan sokulan silahlarla ilgili gizli bir görüşme yapıyordu. Bütün yaygara bunun için.
Yani diye homurdandı.
Luwak anlaşılması güç açıklamalar yapmaya başladı. Bir Mater Dotel'den müşterilere tahsis edilen bir arabadan bahsetti.
Lafı uzatma.
12 Kasım pazartesi sabahı erken saatlerde Villa San Marco Oteli bir müşterisine Marea marka bir araba tahsis etmiş. Teyit ettik. Mater Dotel'in korulukta gördüğü arabanın plakası da aynı.
Şu silah kaçakçılığı hikayesi sonuçta Morva'nın umurunda değildi. Hep aynı rezillikler, aynı komik para pazarlıkları.
Kime diye sordu yine de.
Danny Pontuazo adında birine.
Ancak oldukça garip. Adam New York'ta bir adres vermiş ama İngilizceyi güçlü bir Fransız aksanıyla ya da ona benzer bir aksanla konuşuyormuş.
Morvan artık ne motorun gürültüsünü duyuyor ne de nehrin yüzeyindeki ışıklı pullanmaları algılıyordu. Kapkara bir tür şimşek gözlerinin kararmasına neden oluyordu.
Bana Pontuazo'nun Katanga'ya yapılan silah teslimatına bulaştığını mı söylüyorsun?
Onu tanıyor musun?
Aslında bunda şaşırtıcı bir şey yoktu. Kanadalı yukarı Katanga'daki savaş lordlarını silahlandırmak için mükemmel bir yerdeydi. Zaten tepeden tırnağa silahla dolu olan sahada birkaç silah stokunu başka tarafa yönlendirmesi yeterli olmuştu. Afrika batağında bu o kadar da karmaşık bir iş değildi.
Kim o diye bağırıyordu telefona Luwak.
Motorun gürültüsüne karışan telefondaki parazitler Gregor'un artık onu duymasına engel oluyordu. Ya da artık hiçbir şey duymak istemiyordu.
Balagino Pontuazo.
Montefiore olsaydı böyle dostlarla hiç düşmana ihtiyacım olmaz derdi.
Hızlan diye emretti dümenciye.
Ervan bu gezegen üzerinde kendisine yardımcı olabilecek en son kişiyi aramıştı. Pontuazo ya onun bombaların altında gebermesine göz yumacaktı ya da bunu bizzat yapmak için oraya gidecekti. Sonuçta Ervan onun yasa dışı silahları gönderdiği yerde başlıca müşterilerini yani ölülerin ruhunu ve Mephisto'yu sorgulayarak soruşturmasına devam ediyordu. İyice düşünüldüğünde Monusco'nun subayı en güvenli çözümü tercih edecekti. Her şeye burnunu sokan bu Fransız yüzünden en ufak bir risk bile alamazdı. Helikopterle gidecek ve kendisini askeri mahkemeye yollayabilecek kişiyi ortadan kaldıracaktı. Ve bu Ervan aptalı da onun yeri saplanabilen iridyumuyla aramıştı. Luwak telefonda sinirlenmeye devam ederken Morvan kafasında olayları yeniden oluşturuyordu. Bunları daha önce düşünemediği için öfkeliydi. Pontuazo daire testereli katildi. Coltano'nun müdürü Niseko'ya bir anlaşma yapmış olmalıydı. Düven çevirmekte gecikmemişti. İşler ters gitmiş ve Quebec'li siyahlar arasında bir hesaplaşma izlenimi verecek şekilde onu öldürmüştü. Anlaşmazlık bizzat Montefiore'ye kadar uzanmış ve Pontuazo onu da aynı şekilde öldürmüştü. Ama bu kez Balagino'dan yardım almıştı. Biraz ilerisi düşünüldüğünde Niseko'nun halefi Mumbanza da işin içinde olmalıydı. Tabii Tutsi yardımcısı Bisinge'de. Gregor hayatta olmasına, basiretsiz olmasına borçluydu. Kafasını bir deve kuşu gibi maden ocaklarına gömdüğü için hayatta kalmıştı.
Şimdi bu herifin kim olduğunu araştırmayı düşünüyorum ve...
Luwak, derhal uçağına bin ve Paris'e dön.
Emirlerinle canımı sıkıyorsun. Güdülme yaşımı geçtim.
Neyle uğraştığının farkında değilsin.
Danny Pontuazo kim?
Morvan derin bir iç çekti. Yukarı Katanga'da barışı korumakla görevli Monusco'nun karargah komutanı. Aklının biraz karışık olduğu söylenebilir.
Silahları satan o mu?
Boş ver, çocuklarını ve karını al.
Eski karım.
Tüymeye bakın ve geri dönmeyin. Eğer Balagino onun işlerine burnunu soktuğunu öğrenirse senin için sıkıntı olur. Hem de ciddi sıkıntı.
Telefondaki parazitlenme sesin yankılanmasına neden oluyordu. Oğluna talimat vermek için uygun bir ortam değildi. Ama Luwak konuşmanın özünü anlamış olmalıydı. Verdiği cevap tamamen yanlış yönde olduğunu gösterse de bunun kanıtıydı.
Senin sorunun baba başka bir zamanda yaşıyor olman.
Il Padrino geçmişte kaldı. Yasalar var, polis var, devlet kuruluşları var. Üstelik Montefiore'ler dokunulmaz bir aile.
Giovanni'ye sor bakalım. O konuda ne düşünüyormuş?
Kapatı.
Paris'e dön ve aileni güven altına al. Eğer mafyaya karşı adalet koruyucuyu oynamak istiyorsan arenaya tek başına geri dön.
Argüman hedefi 12'den vurmuş gibiydi. Ama Luwak'ın sesi yeniden parazitlerin içinde kayboldu. Oğlunun vakit kaybetmeden çocuklarıyla birlikte uçağa binmesi için dua etmekten başka çaresi yoktu. Morvan telefonu kapattı ve düvenciye bağırdı.
Sana hızlanmanı söyledim.
Ervan, hala bağlantı yoktu. Yeniden denedi, sonuç alamadı. Kahretsin. Bu hızla giderlerse 40 dakikadan daha az bir süre içinde Lontano'da olurlardı. En kötü şeyin olmasını engellemek için zamanında yetişebilecekler miydi?
Afrika diye mırıldandı Morvan. Tatlı Afrika.
27. ayrımın sonu. Sayfa 287.